Ayrım 19, sayfa 326. 1981 Eylül'ünü bu duygularla solumaya başlamıştık. O günlerdeki ilginç bir durumu da bu satırları yazdığım günlerde dosyalarımdaki malzemeleri karıştırırken bulduğum mektuplarla anımsadım. Mektuplardan biri bana ait, Güney Film adına Arnavutluk yetkilileriyle uygun olan en kısa sürede bir görüşme isteğimi içeriyor. İlk başvurumda görüşme yöntemini kendileri böyle belirlediği için yazmışım. Yanıt niteliğindeki iki mektup ise benim mektubumdan bir yıla yakın bir süre sonrasının tarihini taşıyor. İkisi de Arnavutluk yetkilisine yazılmış. 2 Eylül 1981 tarihli olan ve adıma hitaben başlayan ilk yanıt, temsil ettiğiniz kuruluşla ilişki içinde olmaktan büyük mutluluk duyacağız diye başlayıp, aşağıda adlarını yazdığımız filmleri Tiran'da göstermek bizi çok mutlu edecektir diye bitiyor. Fakat herhangi bir film adı da yazılmamış. Ben düştüğüm notta bunu vakti geçmiş de olsa en azından ilişki arayışımıza yanıt verildi. Bize yardımı açık olduklarını hissettiriyorlar herhalde diye yorup bir ara konsolosluklarına giderek ya da mektupla teşekkür etmeyi, bir ihtiyacımız olursa arayacağımızı söylemeyi düşünüyordum. En azından bir takım zorlukların olabileceği hesabıyla bir kapının açık tutulmasıydı. İşin tuhafı yine aynı yetkiliden bu kez 8 Eylül'de yazılıp zarf üstündeki damgadan 25 Eylül'de postalandığı anlaşılan bir mektup daha gelmişti. Bu mektup ise şöyle: "Değerli Nihat Behram, sizden çok özür diliyorum. Önceki mektubumuzda istediğimizi söylediğimiz filmlerin adlarını yazmayı unutmuşum. Tekrar özür dileyerek ve yardımcı olacağınız umuduyla şimdi yazıyorum. İstediğimiz filmler şunlar: Göçük, Aile Şerefi, Nehir, Cemo, Halı Türküsü, Askerin Türküsü. Katlayıp belki bir gün gerekebilir diye anı dosyalarına terk edilmeye layık iki mektup. Ben de öyle yapmışım. Paris'ten Zürih'e döndükten sonra Yılmaz'ı kurtarma eylemiyle ilgili hazırlıklara başlamıştım. Son düğüm buydu artık. Kazasız belasız Türkiye'den alınması ve Fransa'nın güneyinde Marsilya'ya ulaştırılması. Haber verdiğin zaman istediğin nitelikte bir arkadaşla gelmeye hazırım diyerek Hamburg'da bekleyen L. Peter gerçekten sözünde durmuş, telefonumun hemen ertesine yanında bir arkadaşla birlikte Zürih'e gelmişti. B. Thomas adlı bir arkadaştı. Daha ilk konuşmada içtenliği anlaşılan bir arkadaştı. Tertemiz yüzlüydü. Tam istediğim biçimiyle çok iyi Türkçe biliyordu. O gün uzun uzun sohbet etmiştik. Kültürlü bir insandı. Sanata, özellikle sinemaya eğilimliydi. Yılmaz'ı filmlerinden tanıyordu. Ona yüklendiği görevin niteliğini anlatmıştım. Türkiye'ye gideceğini, görevin son derece riskli olduğunu, en ufak bir tedirginliği varsa baştan söylemesi gerektiğini belirtmişti. B. Thomas yüklendiği riski bilerek geldiğini, kendisinin düşünülmüş olmasından sevinç duyduğunu, başarılı olduğu oranda mutlu olacağını söylemişti. Bu noktadan sonra B. Thomas'a planladığım eylem içinde yapması gerekenleri, görevini anlattım. Yanına vereceğimiz bir bayan arkadaşla birlikte iki sevgili ya da balayına çıkan yeni evli çift görünümünde Antalya'nın Kemer ilçesine gideceklerdi. B. Thomas hiçbir şekilde Türkçe konuşmayacak ve bildiğini de hissettirmeyecekti. Onun Türkçe bildiğini sadece Yılmaz bilecekti. Kemer'de en kısa zamanda en elverişli otel, motel gibi mekanları saptayıp yatın geleceği koyla en kolay bağlantının kurulabileceği birisine yerleşeceklerdi. Belirli saatlerde ve otel dışındaki yerlerden düzenli olarak beni arayıp araştırmalar ve gelişmelerden haberdar edecekti. Kaldığı otel yatla gelen kurye ile Yılmaz'ın kontak noktası olacaktı. İki tarafla da konuşmadan bu kontağı B. Thomas dolaylı olarak sağlayacaktı. Özellikle otele Yılmaz'ın gelişinden sonra çevreyi tüm dikkatle dinleyecek, ancak kuşkulandığı noktada Yılmaz'ı uyaracaktı. B. Thomas'ı Eddie ve yatın kuryesi olarak Donat adlı arkadaşla da tanıştırdım. Aksilik olasılığına karşı insan malzemesinde bir değişiklik olabileceğini de düşünerek bir şifre saptamıştım. Bu bir kurşun kalemdi. Kurşun kalemi birlikte üç parçaya kırdık. Orta bölümünü B. Thomas'a verdim. Kalemin baş bölümlerinden birisi Yılmaz'a iletilecekti. Birisi de yattaki kuryede olacaktı. Zorunluluk durumunda bir başka kurye güveni ancak kurşun kalem sözü ve kalemin uyumlu parçasıyla sağlayacaktı. B. Thomas'ın yanında gidecek bayan için Eddie kendi arkadaşını önermişti. Hollanda uyruklu İsviçre'de yaşayan Eva adında bir arkadaştı. Son konuşmamızı Zürih'teki Güney Film Bürosu'nda buluşup yapmıştık. İçimi tek bulandıran nokta Eva'nın kaygısız görüntüsüydü. Nasıl bir iş yüklenmiş olduğunu kavramıyor, hissetmiyormuş gibi bir görüntüsü vardı. Bağımsız bir harekette bulunmaması, esas olarak B. Thomas'ı dinlemesi, iki sevgili görüntüsü içinde olması, fakat üstüne dikkat çekecek davranışlardan kaçınması yönünde belli uyarılar yaptım. O noktadan sonra yapacak başka bir şey de yoktu. Belli bir şifreyle gerek Yılmaz'ı gerek beni günün her saatinde bulabilecekleri telefon numaralarını da B. Thomas ezberine geçirmişti. Maddi gereksinimlerini de karşılayıp B. Thomas ve Eva'yı Kemer'e uğurladık. Telefon kontaklarıyla Yılmaz'ı gelişmelerden sürekli haberdar ediyordum. Aynı günlerde İsviçreli arkadaşlardan K. Donat, Bayram filmi prodüksiyonu ile ilgili görüşme görüntüsüyle çevirmen arkadaşla birlikte Isparta'ya gitmişti. Kaçırma olayından çevirmenin haberi yoktu. Son günlerde söylenip Fatoş'un hazırladığı eşya bavulunun çıkarılması için yardım istenmişti. Panik içinde de olsa yapmıştı. Bu iş de tamamlanmıştı. Yılmaz son görüşmesinde belli bir tedirginlik içinde olduğunu hissettirip elimizi çabuk tutmamız yönündeki sabırsızlığını belirtmişti. Yaptığım plan B. Thomas'ın Kemer'de saptayacağı uygun bir koydan Yılmaz'ın yatla alınması, koşullar uygunsa uzun bir yol da olsa direkt Marsilya'ya çıkılması yönündeydi. Koşullarda aksama olması durumunda Kıbrıs ya da en yakın Yunanistan adalarından birisine çıkılacak, oradan transit aktarma yapılacaktı. Bu durumda Yunanistan'da hükümet düzeyinde resmi bir garantimiz yoktu. Fakat zorda kalıp bu yola başvurulursa gerek Kıbrıs gerekse Yunanistan'daki belli dostlarımızla yardımlaşma bağları hazırdı. Yılmaz'ın tedirginliği bir yanıyla Kemer'den yatla alınması aşamasına, bir yanıyla uzun yolculuk sürecine ilişkin bir tedirginlikti. Son dakikada yine Dalaman'a uçak indirilmesi ya da özel bölmeli bir tırla Yunanistan'a çıkarılması biçimindeki önerisini tekrarlamıştı. Gelen sözlü mesajlarda Yılmaz'ın tedirginliğine ilişkin bir hava olması açıkçası beni de tedirgin etmişti. Donat'la birlikte Isparta'ya giden ve Yılmaz'ın kesinlikle bu konuların kendisinden gizli tutulmasını istediği çevirmenin yaşadığı panik son dakikanın diğer sorunuydu. Dönüşlerinin ertesi gününde Isparta'yı arayıp Yılmaz'la konuşmuştum. Belirlenmiş saat dışında aramış olmam nedeniyle korkuya kapılıp o da şaşırmıştı. Gelen arkadaşlardan edindiğim izlenimi söylediğimde biraz da canı sıkılmıştı. Belli bir tedirginliği vardı. Fakat bu işin eşiğe dayanmış olmasından kaynaklanıyordu. Görüşmeden gelen arkadaşların her şeyi velveleye veren telaşlarından farklıydı. Yılmaz'a tırların ya da uçak çekimlerinin olduğu bir filmin yapımı hem maddi açıdan hem koşullar açısından hem de gerekli teknik kadrolar açısından mümkün değil, gücümüzü aşar. Fransa ile en iyi ve yetkili anlaşmayı yaptım. Belli bir kaygın varsa seçim sonu biçimindeki diğer öneriyi bekleyelim. Fakat bence elimizdeki senaryo en iyisidir. Filmin yapımında büyük bir zorluğu olmayacaktır. İnancım bu dediğimde Yılmaz, bir diyalog kopukluğu var. Filmimizde herhangi bir değişiklik yapmamız söz konusu değil. Ben bazı olasılıklar olarak düşüncemi söylemiştim. Yanlış iletilmiş deyip belli bir sıkıntıyla iç geçirmiş. Ben yarın öbür gün evdeyim abi, dinleniyorum. Biliyorsun sonra bayram iznim var, dinleneceğim. Çekimler bittiğine göre sorun filmin zarar etmeden gösterilmesinde. Çocuklar da yanımda, ben evde olacağım, senden haber bekliyorum diye eklemişti. Esasında içi buruktu. Bu burukluk yaşadığı o koşullar içinde kendisi dışında kimsenin anlamasına olanak bulunmayan bir burukluktu ve doğaldı. Ekim'e dayanmıştık. Artık yapacak iş zamanı çok iyi kullanıp eylemin her biri bir yana dağılmış unsurlar arasında bağları aksamadan kurup sonuçlandırılmasıydı. B. Thomas beni Kemer'den arayıp en uygun yer olarak Olimpos Motel'e yerleştikleri haberini ve telefonlarını vermişti. Haberleşme saatlerimizi belirlemiştik. Uygun koyları araştırıyordu. Yanında giden bayanla ilgili bir iki ufak tefek sorun dışında onun biçiminde bir aksama yoktu. İşlerin gitmeleri öncesinde yaptığımız hesaba oranla birkaç gün uzaması anladığım kadarıyla yanındaki bayanı biraz tedirgin etmişti. B. Thomas daha sonra bir başka haber iletmiş, onun bir önemi yok, dikkat ediyorum diye vurgulamasına rağmen o haber de beni biraz tedirgin etmişti. B. Thomas otel çalışanlarından birinin kıza aşık olduğunu, sürekli ilgilendiğini söylemişti. Bunun başımıza dert açtıracak bir boyuta varabileceği yönünde kızı uygun bir dille uyarmasını, olmazsa geri yollamasını söylemiştim. Aynı günlerde Eddie Kıbrıs'a hareket etmiş bir otele yerleşip beklemeye başlamıştı. Bizim de yatı ve kaptanı kiralayıp yola çıkarmamız gerekiyordu. Sinema alanında festivallerde ve çeşitli ülkelerde filmlerin basın tanıtımı konusunda çalışan M. Kristen adında bir arkadaşımız vardı. Paris'te yaşıyordu. Kendi filmlerimiz için de onunla belli bir ilişki içindeydik. Babasının kaptan olduğunu öğrenmiştik. Bu nedenle konuyu Mary Kristen'e açıp yardımını istemiştik. Babasının yapısının böyle bir işe elverişli olmadığını fakat o kanaldan giderek bir kaptan bulabileceğimizi söylemişti. Kısa zamanda da bulmuştuk. Joel adında biraz da lümpen yapılı macera perest bir gençti. Daha ilk konuşmalardan her maceraya ve belaya açık bir yanı olduğu anlaşılıyordu ve bu yanından hoşnuttu. Hissettiğim kadarıyla uyuşturucu falan da kullanıyordu. Belki de tüm bu özellikleriyle son dakika alternatifimiz olarak en uygun kişiydi. Kaptan Joel'in kendi komutunda olan bir de yardımcısı vardı. Onsuz yapmıyordu. Yardımcısını da kapsayacak şekilde Joel'le anlaştıktan sonra kiralamak için Fransız bandıralı yatın aranmasına başlanmıştı. Eddie Kıbrıs'ta, Thomas Kemer'de, Yılmaz İsparta'da bekliyordu. Her işin son hızla sonuçlanması gerekiyordu. Fransa'dan yat kiralama işi aksamıştı. Hem büyük bürokratik zorluk hem büyük maddi yatırım sorunu çıkmıştı. Kira bedeli dışında 100 bin dolar garanti yatırılması isteniyordu. Gerçi tüm bu çalışmalar için maddi yardım yapan Ray George kendisine başvurduğumuzda bu sorunu da çözebileceğini, garanti göstereceğini söylemişti. Fakat tüm bu işlemleri o ülkeden bu ülkeye bekleyecek zamanımız yoktu. Bu noktada yatın da Yunanistan'dan kiralanmasına karar vermiştik. Donat'la Joel ve yardımcısı oraya gitmişti. Eddie de Kıbrıs'tan Adina'ya çağrılmıştı. Eddie bir haftadır beklediği Kıbrıs'tan Atina'ya geldiğinde Jules Dahsen'i aramış, gerekli hazırlıkların yapıldığını, Yılmaz'ın alınacağını, zorda kalınıp Yunanistan'a çıkılması durumunda saklanabileceği yer konusunda yardımcı olmasını söylemişti. Hiç beklenmedik bir sorun da bu noktada çıkmıştı. Seçimlerin bir hafta öncesiydi. Bu hava içindeki Jules Dahsen belki de kendi açısından haklı olarak çılgına dönmüş, ''Deli misiniz? Nasıl böyle bir şey olur? Son anda kapıya dayanıp geldik, geliyoruz, saklanacak yer gösterin, yardım edin diyorsunuz. Olamaz. Böyle bir sorumluluk alamam. Gidin bekleyin, seçimler bitsin, gelin. Ondan önce de beni aramayın, deli olmayın.'' diye bağırıp söylenmeye başlamıştı. Yapacak iş o defteri kapatmaktı. Jules Dahsen daha önce yardımını fazlasıyla yapmıştı zaten. O konuşmadan sonra Jules Dahsen bu konu nedeniyle bir daha aranmadı. Bir gereksinim de duyulmadı. Eddie Atina'dan İzmir'e geçip oradan Kemer'e indi. İlk gece Olympos Motel'de Thomas ve Eva ile kaldı. Thomas ona sapladığı koyu gösterdi. Diğerleri yatı kiralayıp Kemer açıklarına yöneldiler. Zorunlu olarak yatın kiralanmasında yasal kayıt kiralayan 3 yolcusuna göre yapılmıştı. Yılmaz çıkışta İsviçre kimliği taşıyacaktı. Zürih'te birlikte çalıştığımız F. Roman adlı arkadaşın kimliğini uzman bir grafikçiye fotoğraf ve yaş değişikliğiyle Yılmaz için hazırlatmıştım. İsviçre sınır bilgisayarları, o da belki dışında hiçbir yerde anlaşılmasına imkan yoktu. Esası aksatmayan bir eylem sürecinin ufak tefek aksaklıklarıyla işin ilk büyük dönüm noktasına gelinmişti. Kemer'den B. Thomas'la ve Isparta'dan Yılmaz'la birer ikişer cümlelik haber vermek için şifreli konuşuyordum. Yılmaz evde bekliyordu. B. Thomas'tan yatın Kemer'de olduğu, her şeyin yolunda gittiği haberiyle birlikte aynı işareti Yılmaz'a vermiştim. ''Tamam abi, yaz günü herkes tatilini yapıyor. Senin de hakkın. Sen niye eve kapalısın? Git biraz dinlen.'' demiştim. Artık Isparta'da Yılmaz'la yaptığım son konuşmada buydu. Yılmaz belli bir güvence gereksinimiyle Kerim abiyi bir gün önceden yola çıkarmıştı. Kerim abi Türkiye'ye Bayram prodüksiyonu nedeniyle geliş gidişlerinden tanıdığı Eddie'yi bulacaktı. Yılmaz son dakikada Kerim abiye de bu görevi vererek haberdar etmişti. Arkasından kendisi de oğlu ve Fatoş'la birlikte Kemer'e, belirlediğimiz otele gidecekti. Yılmaz Kemer'e vardıktan sonra Thomas'la çok kısa bir telefon kontağımız daha oldu. Bir aksilikle o noktada baş göstermişti. Normal hesaplamamıza göre önceden Kemer'e varıp demir atmış yata, B. Thomas ve Eva binecekler, en elverişli olarak sapladıkları koyu gelen arkadaşlara gösterip bu noktayı daha sonra Yılmaz'ın alınışında kullanacaklardı. Her şey bu buluşmanın saatine dek iyi gitmişti. Eddie ve Yılmaz buluşma koyuna inmiş beklemeye başlamışlardı. Fakat yattaki arkadaşların heyecanlarından kaynaklanmış olan bir anlık dikkatsizlikleri o gün Yılmaz'ı alma planını altüst etmişti. Thomas ve Eva'nın inip Yılmaz'la Eddie'nin bineceği koya doğru gelirlerken yata iyi bağlamadıkları karayla irtibat kayığını kaçırmışlardı. Bunu da zamanında fark etmedikleri için kayık kaybolmuştu. Dönüp geldikleri yolda kayığı aramaya başlamışlardı. Bu süre içinde buluşma koyundaki arkadaşlar gecikmenin de körüklediği bir tedirginlikle gözleri denizde yatın gelmesini beklemişlerdi. Belli bir kaygı aralarında ufak tefek sinir gerginliklerine de yol açmıştı. Bu gerginlik içinde uzunca bir süre bekleme sonunda Yılmaz otellere dönülmesine karar vermişti. Tanışmak için, konuşmak için çevresini saran insanlara hiçbir şey hissettirmeden beklemeyi otelde sürdürecekti. Yattaki arkadaşlar sonunda kayığı bulmuşlardı. Fakat bulunduğu saatte artık eylemi sabaha ertelemek gerekiyordu. Beklenmedik bu son dakika aksamasının giderildiği yönünde gece sağlanan kontakla aynı hazırlık sabah için yenilenmişti. Ertesi günün ışığıyla birlikte Yılmaz'ın özgürlük günleri de başlıyordu. Belirlenmiş koyda yattan kıyıya yanaşan kayığın Eddie ve Yılmaz'ı almasıyla birlikte Joel de rotasını Marsilya'ya doğru çevirmişti. İlk etap en kısa mesafeden Türk karasularından çıkmaktı. Herhangi bir radar izlemesine yakalanmamak için bir önlem olarak denize sürekli alüminyum kağıt topakları atılacaktı. Türkiye karasularını çıktıktan sonra artık olası her türlü aksaklıklara karşı alınacak önlemler de biliniyordu. Hiçbir aksama olmaması durumunda yakıt konaklamaları dışında durmadan Marsilya'ya gidilecek, önceden saptandığı biçimde gerekli kişi ve kurumlara gelindiği haberi verilecekti. Diğer ülke karasuları açısından da yatın yasal yolcu kaydı 3 kişiydi. Taşıdığı yolcu durumuna göre Eddie ve Yılmaz kaçak yolcuydu. İkisinde de İsviçre kimliği olmasına rağmen yat kayıtları ve doğabilecek aksamalar açısından hiç görünmemeleri gerekiyordu. Yunanistan'dan kiralanmış olması nedeniyle Yunan bandıralı yat doğal olarak Yunanistan bayrağını taşıyordu. Fakat Jules Dassin ve Melina Mercury ile kurduğum ve onların sağladığı kişisel yardım dışında Yunanistan yönetimiyle eylemin direkt bir ilişkisi yoktu. Bu nedenle de Yunan karasularında da belli bir risk söz konusuydu. Aynı haftaya rastlayan seçim ortamı bir aksaklık durumunda kişisel yardım sağlayacak dostlarla ilişki kurmayı zorlaştırmaktaydı. Fakat kıyı kontrollerindeki gevşeme açısından da olumlu bir etkendi. Yılmaz'ın kimi zaman hüzünlü, düşünceli, kimi zaman şakacı, sevinçli gülümseyişlerle açık denize baktığı, kimi zaman elleriyle yüzünü avuçlamış satranç başında, kimi zaman elleri dümende, gözleri ufukta geçirdiği saatler boyunca yatla çalkalanan Akdeniz'de yol alıyordu. Yılmaz'ın kemerden ayrılmasıyla birlikte Fatoş'un da oğluyla birlikte İstanbul'a dönüp Zürih'e gelmesi gerekiyordu. Hazırlıkların bir parçası da buydu. Ona Locarno Film Festivali yöneticisiyle kurulmuş dayanışma ilişkisi sonunda o yılki festival jürisinin davetiyesini iletmiştim. Belli bir bürokratik engele takılmadan küçük Yılmaz'la birlikte Zürih'e gelebilecekti. Biletlerini yollamıştım. O günlerde Elif'in pasaport sorunu daha çözümlenmemişti. Fatoş küçük Yılmaz'la Zürih'e gelmişti. Fakat Elif pasaportunu alamamıştı. Gelişmelerden haberi de yoktu. Sürekli İstanbul'u arayıp Kerim abiyle konuşuyordum. Bu işi tezelden çözmesi için rüşvet dahil ne gerekiyorsa yapmasını söylüyordum. Kendi başındaki zorlukları bile hesap etmeden, gerçekten fedakarca Elif'in pasaportu için uğraşıyordu Kerim abi. Yılmaz olayı duyulmadan önce bu işin bitmesi gerekiyordu. Önünde apayrı iki kadere doğru iki yol vardı Elif'in. Biri Zürih, biri Adana. Elif çocukluğundan beri sıcaklığı olan bir duyguyla yer etmişti bende. Yanık, mahzun, mazlum, kimseye ağırlık olmak istemeyen bir çocuktu. Yaşamın tüm karmaşası içinde düzgün, efendi, saygılı, sessiz bir kişilik edinmişti kendisine. Saygı duyuyordum. Çocukluğundan kalma izi vardı bende. Yılmaz'ı ilk tanıdığım kabadayılık döneminde 1968-69 yıllarında Halkın Dostları dergisini çıkardığımız aylarda İsmet Özel'le birlikte evinde olduğumuz bir gün Yılmaz, "Bakın size kızımı dinleteyim" diyerek bir kasetten Elif'i ağlayan gülen bebek sesleriyle dinletmişti bize. Yıllar sonraydı. Bu kez Fatoş'un babası Gil'in Moda'daki evlerindeydik. Takvim için Yılmaz'ın fotoğraflarını çektiğimiz bir gündü. Arkadaşımız Ahmet Boğa fotoğrafları çekip gitmişti. Yılmaz yelekli, takım elbiseli, pırıl pırıldı. Fatoş da öyle. Konuşuyorduk, telefon çalmıştı. Yılmaz'ın konuşmasından arayanın Elif olduğunu anlamıştım. Yine anladığım kadarıyla Elif'in İstanbul'a kendi yanlarına gelip gelmemesini konuşuyorlardı ve bir sorun vardı. Konuşmanın bir yerinde Yılmaz sinirlenip kapatmıştı telefonu. Sıkıntılı ve gergin bir hava doğmuştu birden. Fatoş da benim ayrı ayrı ricalarımın sonunda Elif'i tekrar arayıp bu kez son derece şefkatli konuşarak İstanbul'a çağırmıştı. Elif İstanbul'a gelip onlarla yaşamaya başlamıştı. 1981'de aynı duyguyla bu kez Zürih'e onların yanına gelmesini diliyordum. Yılmaz'ı özgürlüğüne doğru taşıyan yat Türkiye karasularından çıkıp Yunanistan karasularına girmiş, artık başka bir anlamda seyretmeye başlamıştı. Ayrıldığı sahillerden uzaktaydı ve aksama olmadan varılması durumunda ayak basacağı başka bir sahilde yaşamındaki yeni bir sürecinin adımları başlayacaktı. Yolculuk sırasında Eddie Yılmaz'a İsviçre lehçesiyle bazı Almanca cümleler ezberletecekti. Hazırlatıp Yılmaz'a yolladığım üstündeki İsviçreli kimliğiyle bir aksama durumunda uyum sağlaması gerekiyordu. En önemlisi de bu yolculuğu anılarımız arasından bizden sonraki kuşaklara görüntüleriyle taşıyacak olan o gün olası tehlikeleri kanıtlayabilmek ve turistik görüntüsü gibi kaygılarla planladığım filmin de süper 8 metrelik bir kamerayla çekilmiş olmasıydı. Bugün arşivimde apayrı bir anlamı olan bu film Yılmaz'ın yaşadığını oynayan, oynadığını yaşayan son filmi oluyordu. anlamının farkında derinliğiyle görerek bakanlar için yılmazın yaşamındaki en çarpıcı görüntüleridir. Deryalar ortasındaki yalnızlığını, görür gibi baktığı ufuklar ötesindeki yanardağlarla fısıldaşmalarını, kat kat sabrı, düğüm düğüm hüznünü, kahrını, hırsını, özlemini, kaygısını yüzünde toplayıp yüzünde dağıtan görüntülerdir. Bence Yılmaz'ın yaşamındaki gerçekliğiyle kamera karşısındaki son ve var olanların tümü içindeki en etkili görüntüleridir. Hem hiç kimsenin duyamayacağı kadar kendisidir, hem herkes. Geçmişiyle geleceğiyle hesaplaştığı noktadadır. Korkulu ve cesur, yorgun ve hırslı, kaygılı ve umutlu, bencil ve fedakar, boş vermiş ve tutkun, sıkıntılı ve şakacı, basit ve seçkin, tek başına ve herkesle. Günü geldiğinde mirası olarak halka sunacağım. İlk saatlerde sakin denizde yol alan yat, ilerleyen saatlerde yükselen dalgalar arasında zorlanmaya başlamıştı. Kararıp kapanan göğün yankısı denize vurmuştu. Bir süre dayanmışlardı. Fakat saatlerce artarak süren çalkantı nedeniyle içleri dışlarına çıkmıştı. Joel'in deniz durulmayıp dağa da kopacağını söylemesi, yol güzergahı olarak saptanmış planda değişiklik yapmalarını gerektirmişti. Marsilya yönündeki rota, ki birkaç gün süreceği hesaplanıyordu, doğa koşulları nedeniyle zorunlu olarak yakınlarında oldukları Rodos adasına çevrilmişti. 30 saate yakın yolculuktan sonra Rodos açığında demir atılmıştı. Yat yolcularına ilişkin yasal kayıt listesinde görülmeyen Eddie ve Yılmaz saklanmış, diğer arkadaş Donat küçük kayıkla sahile çıkarılmıştı. Yılmaz ve Eddie'nin dikkat çekmeden uçakla Paris'e gidebilmeleri için bilet alacak, sahili, havaalanı ve yol güzergahını araştıracaktı. Bir süre sonra Yılmaz ve Eddie'ye İsviçreli kimliklerine uygun biçimde aldığı biletlerle dönmüştü. Yatın demir attığı koydan onları havaalanına götürmesi için bir de taksiyle anlaşmıştı. Paris biletlerini ertesi sabah için Atina aktarmalı bulabilmişti. O geceyi de yatta geçirip sabah havaalanına gideceklerdi. İç hatlar olduğu için Rodos-Atina arasında bir kontrol yoktu. Atina'da transit salona geçip Paris uçağına bineceklerdi. Ondan sonrasını da artık Fransa İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alıp Yılmaz'a ilettiğim kart çözecekti. Fransa'ya girerken elindeki İsviçre kimliğiyle geçebilirse o kartı kullanmayacak, Fransa İçişleri Bakanlığı'nın istediği biçimiyle Marsilya'ya gidecek, verdikleri anahtar kartla polise orada başvuracaktık. Bu süreçlerde sorun çıkmaksızın aşılmıştı. Yanındaki İsviçreli arkadaşı ve cebindeki İsviçreli kimliğiyle Yılmaz, Atina transit salonunda gümrüğe takılmadan geçmiş Paris uçağına binmişti. Donat'la Rodos üstünden yaptığım telefon konuşmasına son gelişmeleri bu yönüyle anlatmış, Joel'in yatı geri teslim etmek için kiraladıkları firmanın olduğu Pira'ya, kendisinin de ilk uçakla Zürih'e dönmek üzere olduğunu bildirmişti. İşin bu aşamasında da Yunanistan'da yardım için hiç kimseyi aramaya gerek kalmamıştı. Transit geçiş kazasız belasız, aksamasız tamamlanmıştı. Paris'ten kurulan kontak ve gelen haberle birlikte ben de Fatoş'u haberdar etmiştim. Bütün gün boyunca Güney Film Bürosu'nda bekleyip yanındaki diğer bayan arkadaş ve oğluyla birlikte kaldıkları otele gitmişti. İşin başından beri ilk kez o gün gırtlağıma dek dayanmış coşkunun da etkisiyle Türkiye'yi arayıp Emil abi, Emil Galip Sandalcı ve yakın dostum Muzaffer Yıldırımlar'la konuşup arkadaşımız özgür diye haber vermiştim. İkisi de aylardır yaşadığım gerilimin, koşturmanın ve yaşadıklarımın farkındaydılar. Türkiye'den ayrılma nedenimi bilen iki kişiydi. Emil abi özlemimi, Muzaffer özlemim yanı sıra Türkiye'deki mektuplarım, dökümanlarım, belgelerim ve eşyalarımı koruyan iki yakın dostumdular. Haberi verdiğimde ikisi de aynı seslerle anlayamadığım sevinçli sözcükler savurmuşlardı. O gün o dönemdeki güzel günlerin doruğuydu benim için. Bunu da daha sonraki günlerde daha iyi anlamıştım. O haftadaki notlarımın takvim sayfalarındaki izlerine bugün yine aynı duygularla bakıyorum. Orada kalmış güzel bir gündü. Elif'le ilgili Türkiye'yi aramayı sürdürüyordum. Sonunda Elif'in pasaportuyla ilgili döviz vesaire işlemlerindeki pürüzler de bitmiş, Zürih'e gelmesi için önünde engel kalmamıştı. Bu dönem konuşmalarımızda Kerim abi kendilerinin ne olacağını soruyor, ortada kaldıklarını söylüyordu. Güney Film'de yönetici olan Erol'u ve diğer bazı arkadaşları Yılmaz gitti, başınızın çaresine bakın diye haberdar ettiğini söylüyordu. Canı bir ayrı sıkkındı. Fatoş'un gitmeden bozdurup önlemler için harcarsınız diye verdiği bilezik vesaire gibi şeyleri de hoca adındaki arkadaşın alarak kayıplara karıştığını, Erol'un şok olmuş olarak İzmir'e gittiğini, kendilerinin hedef gibi ortada bırakıldıklarını söylüyordu. Kerim abiye dişini biraz daha sık, beni yanında bil, İstanbul'da bekleme, bana sağlam adres ilet, gerekli maddi yardım ve işini görecek pasaport vesaire gibi şeyleri ileteceğim diye söz verip yatıştırmaya çalışmıştım. Sonraki dönemde yalnız kaldı ve büyük acılar yaşadı. O dönemde bana yolladığı mektup ve kartlarında Yılmaz'a yönelik derin kırgınlığını ağır ifadelerle dile getiriyordu. Bir iki kez de maddi yardım sağlamıştık. Sonra kendisine hazırlattığım bir İsviçre pasaportunu yollamıştım. Uzunca bir süre sonra kendini kurtarabilmişti. Güney ailesine hakkı hiçbir zaman ödenmeyecek büyüklükte yardımlar yapmış kişilerden biri de odur. Yılmaz'a ilişkin haber duyulup basına yansımadan Elif de ucu ucuna sıyrılıp çıkmıştı. Öyle ki o gün çıkamamış olsa Yılmaz'ın da isteği yönünde Adana'ya halasıyla dönmesi gerekiyordu. Fatoş'la birlikte Zürih Havaalanı'ndan Elif'i karşılamıştık. Sonra onun pasaportuna da 14 Ekim 1981'den geçerli olmak üzere Zürih Fransız Konsolosluğu'nda Fransa'ya turistik giriş vizesi almıştık. Artık Yılmaz'la Marsilya'daki buluşmaya gitmenin tüm hazırlıkları da tamamlanmıştı. Birlikte Marsilya'ya gidecektik. Çocukları Yılmaz'la bir başka dünyada ve yeni zorluklarla yüz yüze de olsa bir bakıma ilk kez özgürlük koşullarında kucaklaşacaktı. Bu kez izinli çıktığı cezaevine dönmeyecekti, yanlarında kalacaktı. Yepyeni bir süreçti başlayan. Buluştuğumuz gün vakit geçirmeden Marsilya Emniyet Müdürlüğü'ne gidip başvuracaktık. Maurice Grimaud'un verdiği anahtar kartı gösterdiğimde Yılmaz için hemen hazırlanacağı sözü verilen politik mülteci kimliğini isteyecektik. Aldığımız an Yılmaz'ın Fransa'da yaşama özgürlüğü ve hakları da uluslararası anlaşmalara dayalı olarak yasal güvenceye alınmış ve onaylanmış olacaktı. Düşüncem bu belgeleri aldıktan sonra birlikte Zürih'e dönmekti. Artık Interpol'ün onu sorgulaması ya da tutuklama yetkisi kalmayacaktı. Onu sınırları içinde görmek istemeyen bir ülkenin yapabileceği şey en fazlasıyla onu Fransa'ya geri göndermekti. Bu dönemin alınması gereken ayrı önlemleri vardı. Belli hazırlıklarını yapmıştım. Yılmaz'ın bayram izine çıktığı cezaevine dönmeyeceğinin anlaşılmasıyla kaçınılmaz olarak olay sansasyon boyutuyla basına yansıyacak ve cinayetten hükümlü konumda olduğu için hükümetler düzeyinde Interpol aracılığıyla geri teslim edilmesi ilişkilerine geçilecekti. Düşüncem bu noktaya dayanmadan bir an önce İsviçre'ye gidip bu ülkenin yetkililerine başvurmaktı. Uygun bir dille Fransa tarafından verilmiş politik mülteci kimliğiyle İsviçre'de oturma ve yaşama izni isteyecektik. Bizzat Cenevre Anlaşması kapsamında buna yasal hakkımız vardı. Herhangi bir güvenlik yardımına gereksinimimiz olmadığını, bunu kendimizin sağlayacağını söyleyecektik. Böyle bir oturma izni istememizin gerekçesini film çalışmalarımıza bağlayacaktık. İznin verilmesi durumunda bayram adıyla çekilmiş ve Cenevre'deki stüdyoda negatifinden iş kopyası basılmış olan filmin teknik çalışmalarını İsviçre'de tamamlayacaktık. Ekim 1981'in ilk yarısı bitmişti. Olayın basında efsanevi kaçış yorumlarıyla işlenmesine ha başlandı ha başlanacak olduğu günlerdi. Burada yeri gelmişken bir noktayı tekrar vurgulamanın sulandırılıp bulandırılarak çarpıtılmış bazı gerçeklere işaret etme açısından yararı var. Gazete sayfalarından kitap sayfalarına dek bir dizi kişi ve yazar bu konuda öyküler türettiler. Ve türettikleri öykülerden hareket ederek ciddi ciddi yorumlar yaptılar. Şöyle olduğu sanılıyor, böyle olduğu söyleniyor gibi bir olasılık diliyle de değil, kesinlik bildiren bir dille yaptılar bunu. İz saptırmak için ortaya attığımız kimi sözler, kimilerinin düş gücünde efsanevi öyküler yaratmanın ilham perisi oldu. Kimi yorumlarda söylendiği gibi ne bütünüyle bir devletin himayesi ve organizasyonuyla yapılmış bir iştir, ne de birbirleriyle organik bağları olan insanlardan oluşmuş bir örgüt söz konusudur. Tersi yalan söylemektir ve yaşamımızdaki bir dönemin gerçeğini çarpıtmaktır. Ki hem taşıdığı anlamın kokusu yaşam gerçeğimizde yakışık götürmez, hem de o dönemden tarihe gerçeğin izlerini değil rivayetleri bırakır. Kaçırma olayı herkesin ancak kişisel düzlem ve istediğim birimde verdiği destek kadar haberdarı olduğu bir eylemdi. Bir bütünün parçası olan işler ve ilişkileri Yılmaz'la dahil yer almış kişilerin tümüyle bilebilmesi zaten doğal olarak mümkün değildi. Bir noktasında profesyonel ilişkiyi de sağlanmış delikanlı özellikleriyle Joel vardı. Bir noktasında Ray George'un dostluk ilişkimizden hareketle insani duygularla yaptığı parasal yardım. L. Peter, B. Thomas gibi arkadaşların militan dayanışması, demokrat aydın namusu taşıyan Jules Dassin gibi insanlardan sağlanmış ilişki desteği, belli aşamalarında haberdar ettiğim ve yardımlarını istediğim Donat'tan Eddie'ye, M. Christine'den Eva'ya ve Monica'dan Melina Mercury'ye dek insanların gösterdiği dayanışma ve yardımları vardı. Almanya'dan Fransa'ya, İsviçre'den Yunanistan'a, Türkiye'den Kıbrıs'a dek her biri ayrı yerlerde yaşayan ve çoğunluğu birbirlerini görmemiş, tanımayan bu insanların değişik destek ve yardımlarının senteziyle şekillenmiş bir eylemdi. İlk adımları ve girişimlerine 1979'da Türkiye'de başladığım çalışmalar esas süreci itibariyle Ekim 1981'de Avrupa'da tamamlanmıştı.